Nitekim Boğaziçi Üniversitesi de kurulurken ODTÜ şeklinde, yani eğitim dili İngilizce, yani bir takım özel imtiyazlara, yani Amerika ile göze görünmez bağıntıları olacak ve devlet içinde devlet olma şeklinde yürüyecek şekilde kuruldu. ODTÜ'ye gelelim. Üniversiteye geldiğim ilk günlerde gençler arasında sol forumlar düzenleyen 3-5 öğretim üyesi aynı zamanda Ford Vakfı'nın Türkiye'deki politikasını yürütmekle yükümlüydüler. Hem TÜBİTAK'ta hem ODTÜ'de Amerikan Büyükelçisi'nin arabasını yakanlar, bir takım tediş hareketleri yapanlar Ford Vakfı'nın kaynaklarıyla derhal Amerika'ya bursa gidiyorlardı. Ben önce bunları anlayamıyordum. Sonra işin içinde bir oyun olduğunu Amerika'ya gittiğimde ve Amerikalıları yakından tanıyıp incelediğimde anlamıştım. Bir gün ODTÜ'de arkadaşım olan bir Amerikalıya, "Siz ne yapıyorsunuz? Size karşı olanları, yani komünistleri finanse edip Amerika'da okutuyorsunuz. Bu ne iştir?" diye sorduğumda soğukkanlı bir şekilde, "Ne olacak? Onlar liberaldir." cevabını vermişti. Başka Amerikalı ise, Türkiye'de asıl solculardan değil, milliyetçilerden korktuklarını ifade etmişti. Ben bunları hangi tarafı tutmak için açıklamıyorum. Bu oyunların çoğu solun şemsiyesi ve maskesi altından yapılmaktadır. Bu böyle olduğu zaman herkes ikiye ayrılıyor ve asıl konular unutulup konuşulmaz oluyor. Ben bu konuyu sadece bir ODTÜ konusu olarak görmüyorum. Kolejlerden de bahsetmemiz de onun için gereklidir. Bugün artık ilkokuldan başlayarak meslek hayatına atılıncaya kadar birçok dalları Türkçe okumadan birçok insan yetişmektedir. Bu durum çok önemli ve vahim neticeler doğuruyor ve doğurabilir. Ayrıca Türk milli eğitiminde bir zaman kaybı da söz konusudur. En az 300 bin öğrenci Türkiye'de üniversiteye girememektedir. Her yıl bu sayı hızla yükselmektedir. Ayrıca bu üniversitelere harcanan paranın büyüklüğü de meydandadır. Hal böyleyken eğitime bu şartlar altında bile gücümüz yetmezken her yerde 4 yıl olan üniversite öğrenimini biz suni bir şekilde 5 yıla çıkarıyoruz. Bir hazırlık sınıfı koyarak, yani ODTÜ'ye girme fırsatını bulan bir genç bir senesini lisan eğitimiyle harcamaktadır. Oysa üniversiteye girerken matematik, fizik gibi sahalarda aklın, melekenin durmaması gerekir. Matematik bir keman ilmi gibidir. Daima egzersiz yapmak gerekir. Ne var ki bu heba edilen bir yıl içinde öğrencilerin sadece İngilizce öğretilirken okutulan cilt cilt kitaplar, bir Amerikalının hazırladığı bir Türk gencinin Amerika'ya gidişini konu eden kitaplardır. Bu kitaplarda bir Türk genci Amerika'da bir Amerikalı gibi görünmekte ve daha ilk yıllarda bu fikir körpe dimağlara adeta nakşedilmektedir. Bu usul hiçbir ülkede yoktur. Sadece yabancı lisan öğreten durumu vardır. O da kurslarla, ek derslerle yapılmaktadır. Eğer Türkiye ODTÜ'sünde lisan öğrenme mecburiyeti %100 nasılsa, gençlerin yaz aylarında güneşleneceklerine kurs görerek bu işi yapmaları gerekmektedir. Ve bu durumda ısrar etmek gerekir. Japonya, Hindistan, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Türkiye'de araştırma siyaseti. Dipnot 1976. Çeşitli ülkelerdeki bilim ve teknikte araştırma siyasaları incelendiğinde, araştırmaların kendi ülkelerinin temel sorun, erek ve çıkarlarına yönelik ve güdümlü olduğu görülmektedir. Ancak ülkeden ülkeye bu güdümün sağlanış biçimi değişmektedir. Doğu blokunda devlet bilim akademileri, devlet iktisat planı gibi hazırlanmış ana plana göre araştırma yapılmakta, bu akademilerin enstitüleri bazen ayrı, bazen evren kentlerde iç içe çalışmaktadırlar. Daha az bilinense Amerika Birleşik Devletleri'nde bile araştırmada güdüm sağlandığıdır. Yalnız burada kişisel özgürlük vardır, izlenimini vermek için güdümün üstü kapalıdır. Washington'da toplanan ufak kurullar ve de sürekli kuruluşlar, Savunma Çözümleri Kurumu, Institute for Defense Analysis gibi çeşitli devlet kesimleri, ordu ve üst düzeyde birkaç bilimci arasında eşgüdüm, koordinasyon sağlarlar. Buralarda temel sorunlar, erekler, ordunun ivedi gereksinimleri saptanır. Bunlar için hangi dallarda, ne yönde temel ve uygulamalı araştırmaların gerektiği belirlenir. Ondan sonra bir bakarsınız, birkaç ay sonra nereden geldiğini bilmeden bütün bilimciler yeni moda oluvermiş ve o dallara koşuyorlar. Hepsi o konularda araştırma yapmak için yarışıyor ve araştırma önergeleri de o dallarda oldu mu çeşitli kuruluşlardan mali destek görüyor. Meksika, Hindistan gibi ülkelerde ülkelerinin çıkar ve amaçlarına doğru araştırma yapmanın yardım beklemek gafletinden sıyrılıp dış devletlerin oyunlarını önleyecek bağımsız düşünmenin kıvancı yaşanmaktadır. Hindistan, Batı ülkelerinden lisans satın alma, anahtar teslimi, kurgu sanayi kurma yerine daha önceleri Japonya'nın da araştırmasına dayalı sanayi ürünleri geliştirmektedir. Ayrıca Hindistan batıdaki gibi anamal yoğun değil, emek yoğun bir orta sanayi türü oluşturmaktadır. Bizde ise şimdiye dek sadece bir özenme özendirme, pazar yeri geliştirme siyasası uygulanmıştır. Sanayi araştırma yerine lisans satın alma, dış şirketlerle ortaklık kurma yolunu tutmuştur. TÜBİTAK'sa devlet planına bile bakmadan ayda bir iki kere toplanan, birbirini seçerek yenilenen 6-10 kişilik bir bilim kurulunun yönetiminde yönsüz, plansız, amaçsız milyonlarca lira harcama, dış ülkelere nereye, ne için gittiği, ne üzerinde araştırma yapacağı, dönüşte nerede iş yapacağı belli olmayan yüzlerce öğrenciyi gönderme, ondan sonra da dış basında moda olduğu zaman beyin göçünden söz etme yolunu seçecek biçimde ve öyle bir kanunla kurulmuştur. Bu ara Türkiye'nin sorunları tanımlanma, çözümlenme üzerine yürüme beklenmektedir. Araştırma ise özentilerle ulusal beyin gücünü dağıtmayı amaçlamış gibi ve 1960'larda Ford Vakfı'nın ODTÜ ekibiyle attığı temellerden yürümektedir. Artık bilim, eğitim, kültür, araştırma siyasamızı çizmek, ulusal öncelik ve ereklerimizi saptamak, Türk bilimcileri, aydınları, eğitimcileri, araştırmacıları olarak bütün gücümüzü ülkemiz için gerekli belirli doğrultulara yöneltmek zamanı gelmiştir. Isıl devingede, termodinamikte olduğu gibi artık dağıyı, entropiyi azaltalım, işi çoğaltalım. İpek yolunun iki ucu, Türkiye ve Japonya. Dipnot, Milliyet, 4 Ocak 1976. Japon ve Türk kültürlerinin ne kadar derinden benzerlikler gösterdiği bu iki ülkede de pek az bilinmektedir. Tabii bu benzerlik bir rastlantı eseri değildir. Türkler tarihin ilk çağlarından beri Doğu Avrupa'dan Çin duvarına, Asya'nın doğu kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölgede yaşamışlardır. Yüzyıllar boyu Avrupalının gözünde Asya ve Doğu, Orient demek, Türk demek olmuştur. Gene bu yüzyıllar boyu Batı'nın uzak Doğu ile başlıca bağı olan İpek yolunu Türkler yönetmiştir. Fakat yaşam tarzındaki, geleneksel sanat ve harstaki bu benzerlikler İpek yolu ilintisinden de öteye gider. Japonca'da, Türkçe'de aynı dil öbeğine, Altay dilleri öbeğine bağlı iki dildir. İki dilin yapılarındaki, takılarındaki, birçok ortak ve Altay kökenli sözcüklerindeki, değiş tarzlarındaki benzerlik ve eşlik bunu göstermektedir. Japonca'daki nandeska, Türkçe'de nedir ki? Kyoto de da, Türkçe'de evren kente gitmişti. Japonca'da Kyoto de daigaku e ikimashita olmuştur. Japonca'da iides, iyidir. Japonca ve Türkçe'deki rastgele seçilmiş şu sözcüklerin benzerliğine bakınız. Sono, şunun. Katay, katı. Kuray, kara. Uchi, içi. Samuku, soğuk. Aru, var. Kangae, kangı, kanı. Ve daha pek çok örnek. Japonca'daki ses dalgalanmaları bazı sözcüklerin sonundaki özel N sesi, şive, Türk'ün kulağına pek aşina geldiği gibi ona ülkesinin doğu ülkelerindeki, oradan da doğuya Asya'daki Türk şivelerini hatırlatır. Japonya'yı ilk defa gören Türk, kendi ülkesinden bildiği fakat başka yerlerde rastlamadığı bazı şeylerin çok benzerlerini Japonya'da görünce hemen şaşırır. Hem de memnunluk hisseder. Hele kendi bohça ve çıkınına, furoshiki adıyla, nalın veya takunyasına, geta adıyla bayağı geleneksel bir önem verildiğini, büyük şehirlerde hatta üniversitelerde bile aydın kişilerin içeri girerken kapıda ayakkabılarını çıkarttıklarını görüp kendi ülkesindeki tutumla karşılaştırdığı zaman şaşmaması elinde değildir. Geleneksel Japon evinde, geleneksel Türk evinin aynısı, geniş ve Türk halısı gibi dokunmuş hasır halıyla kaplı bir oda, bu odada batının rahatsız edici tıkış tıkış eşya kalabalığı yerine, sükunet verici bir sadelik, birkaç minder, bir sini, birkaç vazo veya ibrik vardır. Türk odasında akşam sinisinin kalkıp yerine yüklükten yatak yorgan çıktığı gibi, Japonya'da tam aynı şekilde oshi-ire'den yüklük, kakebuton yatak yorgan çıkar, yere serilir. Yemek yeniş tarzı, sininin etrafında oturuş tarzıdır ki, bu bağdaş kurma dünyanın birçok yerinde Türk oturuşu diye adlandırılmaktadır. Ziyaretçi Türk'e bir yakınlık hissi vermeye yeter. Türkiye'de olduğu gibi, Japonya'da da hemen her şeyin bir batı alafranga, bir de Japon alaturka şekli vardır. Şu farkla ki, Japonya'da en makbul ve mesela otellerde ve benzeri gezmenler için en pahalı ve aranan şekil alaturka ala Japon olanlardır. Benzerlikler saymakla bitmiyor. En az 1000 yıllık geleneği olan Türk yağlı güreşi gibi Japon sumo güreşi, Türklerdeki eski bahadır veya yiğit töresi gibi Japonya'da samuray, ahlak ve mertlik anlayışı ki bunlar batıdan tamamıyla farklıdır. Bursa'nın çifte su verilmiş kılıç yapma geleneği, Ergenekon destanındaki demirci geleneği gibi, Japon kabuki oyununda çelik ve kılıç destan ve dansları, Türk saz ve dümbeleğine çok benzeyen Japon şamizen ve davulu, çuzumi ve 18. yüzyıl lens nakış ve resimlerinde aynı Japonlarınkine benzeyen giyimler, rakkaseler, çalgıcılar, çiçek açmış kiraz ağaçları, 12. yüzyıl Türk Nasrettin Hoca'sınkine benzeyen Japon Ikkyu-san Hoca'nın tarihi nükteleri. Türk ve Japon'un şiir anlayış ve duygusu, insan bağıntıları, saygı, sevgi esasları bu yönlerde eksik ve aksak kalmış Anglo-Sakson dünyasından ne kadar farklıysa birbirine o kadar yakındır. Japonya ve Türkiye'de batılılaşma hareketleri de koşut gitti. Türk Tanzimat dönemi 1839, Japon Meiji Tanzimatı 1868. İki ülkede bir doğu-batı birleşimi yapmak zorunda kaldılar. Böyle dengeli birleşim ihtiyacı iki ülkede de günümüze dek sürüp gelmiştir. Atatürk'ün Türk harsı içinde çağdaş uygarlığa erişme ilkesi, Japonya'da Meiji döneminden beri benzeri bir temel ilkeydi. Orada da Japon ruhu batı tekniği, Wakon Yosai diyorlardı. Ne yazık ki bütün bu benzerliklere rağmen Japonya'da Türkler hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. Mevcut izlenimler de tamamen yanlış ve hatta her Türk'ü rencide edecek niteliktedir. Buna şaşmamak gerek. Zira bu izlenimler iki ülke arasında bir temastan değil, dolaylı olarak Batı'dan Japonya'ya gelmiştir. Batı, yüzyıllarca derinine tanıma gayreti bile göstermeden Doğu'yu ve Türk'ü ya sadece değişik veya garip olarak görmüş veya doğrudan doğruya çoğu zaman dine dayalı bir ön yargıyla Türk'ün karşısına çıkmıştır. Süre gelen bu durumda Japonya ve Türkiye'nin bir an önce birbirlerini yakından tanımaları ve yakınlaşmaları gerekmektedir. İki ülkede halen dünyada, mesela Orta Doğu'da yeni bağlar kurma çabasındadırlar.
Ayrım sonu.